Demokrasi Kahramanları.
Merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kahramanlarımızdan bir tanesi yine stüdyo konuğumuz gazimiz Hüseyin Yaral. Hüseyin Yaral o gün kahramanlık destanını yazanlardan bir tanesiydi. 15 Temmuz'da gazi olanlardan bir tanesiydi. Biz kendisinden dinleyeceğiz. 15 Temmuz'un akşamında neler yaşadığını, nasıl gazi olduğunu, 15 Temmuz'da bu hainlere nasıl karşı durduğunu kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Hüseyin Bey, 15 Temmuz'da akşamında neler yaptınız, nasıl haber aldınız? 15 Temmuz'un bu darbe girişimini, hain kalkışma olduğunu ne zaman anladınız?
Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Ben öğle saatlerinde tarlamıza bir çer döver girmişti. İşte bir çer döverle ilgileniyorduk. Akşama doğru, ikindinden sonra saat 6-7 gibi dedem kalp krizi geçirdi o gün. Ondan sonra Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırmışlar Sincan'da. Ben babam ve annem gitti. Ben biçer döveri tabii köylük ekmeğini suyunu götürdüm. Karınları doyduktan sonra ben de gittim hastaneye. Hı hı. Akşam işte dedemi ziyaret ettim. Yani durumu iyi değildi. Zaten çok yaşamadı ondan sonra. Dediler televizyonda bir olaylar oluyor hastanenin içinde, kantin bölümünde. Kantinci ilk başta kalabalık olunca televizyonu kapatmak istedi. Ben biraz müdahale ettim, bakayım ne oluyormuş falan. Ekranda gördüğüm şey İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'ydü galiba. O köprünün kapalı, askerlerin kapatması. İşte İlk, o zaman da Türkiye-Rusya arasında bir gerginlik var. Savaş gemileri falan geçiyor. Ben öyle bir şey sandım. Herhalde dedim savaş gemisine falan müdahale edilecek aklımdan. Sonra baktım rahmetli anneannem anlatırdı. İşte böyle darbe olduğunda dışarı çıkamazdık. Şöyle olurdu, böyle olurdu. Aklıma geldi o an. Bilmiyorum, kalbime bir soğukluk geldi. Ondan sonra dedim annemle dedim gidiyoruz. Nereye? Dedim eve gidiyorsun. Tamam dediler. Ben arabaya bindim. Kendi şahsi arabama. Köye gittik. Bunları bıraktım. Benim amcaoğlum var. Amcaoğlumu aradım. Dedim neredesin? Dedi evdeyim yatıyorum. Kalk dedim aşağı in. O da sağ olsun hiç sorgulamaz beni. İndi aşağı. Oradan bizim Ahmet abimiz var. Kayınço düşer bana. Onu aradım. Kalk gidiyoruz diye. Beraber bindik üçümüz doğru Sincan'a geldik. Sincan'da geldiğimizde ufak bir topluluklar oluşmaya başlamış zaten. Ben Lokman Hekim'den gelirken Lale Meydanı'nda kimse yoktu. Ama ben işte yarım saatlik bölümde köye bıraktım. Yakın zaten ilçe köyümüz. Geri geldiğimde meydanda kalabalık oluşmuştu. Baktım burada hani Sincan darbelerin simgesidir biliyorsunuz. Yani ben belki benim yaşım yetmez ama İşte belli bir süreç geçirmiş bir yer. Herkes tabii, oraya toplanmış. Biz oradan dedik ki bura olmaz. Gidelim Ankara'ya oradan anons ediyorlar. Havalimanına, işte Kızılay'a, Genelkurmay'a oraya yön veriyorlar halka. Bağırıyorlar otobüslerden. Bizim tabii şahsi arabamız olduğu için bindik arabamıza. Ben kendi arabamı Optimum'u Lokman Hekim'in önüne bıraktım tekrar. Orası tenha diye oraya bıraktım. Oradan Ahmet abinin arabasına bindik. Küçük onun arabası. daha trafikte aktif oluruz diye. Bindik, doğru şeye gittik, Kızılay'a. Arabayı Maltepe Camisi'nin önüne iledik. Köprünün dibine. Orada Allah razı olsun Ahmet abinin aklına geldi. Bir girdik çadırvanla bir abdest aldık. Bir namaz kıldık. Helalleştik orada. Dedik gidiyoruz çünkü orada öyle bir ortam var ki uçak uçuyor. Yani sesler geliyor, silah sesleri. Nereye gittiğini de bilmiyorsun. Silahın da yok yanında. Yani kendini korunaksız hissediyorsun. İnsana bir ürperti geliyor. Ama aynı anda bu ürperti bu kadar cesaret yaratıyor. Biz gittik. Yürüyerek, yani koşarak gittik. Oradan sonra yolda hatta polisler falan var. Dedim siz niye bekliyorsunuz? Siz niye gitmiyorsunuz? Biz buraları tutuyoruz falan dedi. Girdiğimizde bu Kızılay Meydanı'ndaki yonca yaprağına benzeyen bayrak simgesi olan oraya gittik. Oradan aşağıdan doğru gelen tanklar vardı. Ben tabii ilk başta İzmir Caddesi'nin başına gittim. Oradan aşağıdan Necati Bey'den doğru geliyordum. Yemin ederim ben tankları bayrakla karşılayan insanlar gördüm. Ben hatta birkaç tanesine tabiri caizse daldım. Birkaç tanesini orada vurdum. İnsanlar, böyle insanlar gördüm. Ondan sonra kalabalık çoğalmaya başladı mı? Bizim gittiğimizde 2000 kişi falan vardı zaten. Çok öyle vatandaş yoktu. Saat ilerledikçe kalabalık arttı. 11-12'de zaten yani oradan işte yukarı doğru giden bir tankın arkasına çıktım ben. Orada bir polis memuru vardı. Tabii ilk başta tanka tutunuyorsun, gidiyorsun, vuruyorsun elinle.
Ama tabii sonuçta orada olmuyor tabii. Ha, demir parçası olduğu için.
Demir yanı kimse takmıyor. Üstünde miğferler görüyorsun. Askerler var ama yaklaştırmıyor çıkanı. Ya vuruyor, ya tekme atıyor, ya dipçik vuruyor. Orada bir arkadaş vardı. Böyle özel hareket polisiydi. Yani çünkü yani ben daha onu hiç unutamam. Bana dedi ki arkadan dolaş sen. Sen askeri oyla ben bunu alacağım dedi. Ben arka tarafına geçtim. Tamponla çıktım. Ben askere orada biraz hakaret ediyorum. Biraz böyle psikolojiyle oynadım. Bana doğru döndü. Bana doğru dönünce oradan o polis vatandaş askerin arkasından tuttu. Öyle tutunca asker alttaki o bağırışmalardan dolayı tankın namlusunu çevirdi. Ben de şeyin üstündeydim.
Tamponun üzerindeydim.
Ters bir hamleyle sol dizime vurdu. Ben orada ters takla attım. Tankın altına düştüm. Altımda kot vardı. Kot tankın paletine takıldı. Bir tür yani ölmekten kurtuldum.
İzinmekten, parçalanmaktan kurtuldum.
Keşke ölseydim orada. Şehit olsaydım iyi olurdu. Niye iyi olurdu? Hayatı biliyorsunuz. Yani sonuçta hayat günahlarla dolu. En azından belli bir makam sahibi öteki dünyada Peygamber Efendimiz'e komşu olurduk.
Değil mi? Ne kadar ulvi bir cümle. Bakar mısınız?
Yani şimdi ben ilkokul birinci sınıf, ikinci sınıfta benim amcam şehit. Dedem gazi. Öteki dedem şehit. Bizim sülalede çok. Biz hep bunlara özenerek büyüdük. Benim babam tek.
Evet.
Kalmış. Yani biz bunlara, benim babaannem oğlunun cenazesi geldiğinde alnından öpmüş, babamı öne sürmüş. Bu da feda olsun demiş komutana. Ya ben bunları göre göre nasıl geri dönebilirim?
Evet. Sonra ne oldu?
Sonra altına düştüm. Bacağımla paleti ittim kendimi ama o ara ittiğim sırada takılmış palete. Kot pantolon olduğu için yırtılmıyor da. Bir tur çevrildi. Ayağa kalktım. Ama hani şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey yoktu orada bende. Hatırlamıyorum. Her neyse o tankı aldık ama orada. Allah'ın izniyle. Orada bayağı vatandaşlar da geldi. Ondan sonra dediler genelkurmaya gidin. Orada hatta özel televizyon kuruluşları falan da vardı. Yayın yapıyorlardı. Röportaj yapmak istedi birisi. Dedim saçmalama dedim. Şu dakikada röportaj mı olur? İşine bak yani. Vatan elden gidiyor. Sen neyin peşindesin? Sen neyin peşindesin? Ondan sonra yukarı çıktık. Hatta başka bir televizyon kanalının görüntüsünde var. Benim çıktığım sırada İçişleri Bakanlığı'nın köşesinde, şu an orayı çevirmişler, orası parktı. Ben oradan kestirmeden gittim. Bir tane helikopter geldi. Baktım şöyle arkama. Bizde Emmioğlu derler. Emmioğlu dedim, dost helikopter geldi, sıkıntı yok. Bu işi burada bitirirler bunlar dedi. Tamam falan dedi. Biz seviniyoruz. Yürüyoruz o yolda. Ondan sonra bir ses geldi. Böyle ateş etti üstümüze. Önümde birkaç kişi parçaladı. Tabii o anki psikolojiyle köprüden atlayanlar oldu. Ben Genelkurmay'ın yanındaki demir parmaklıklar var. Oraya omuz atıyorum yani, yıkılsın diye. Her bir yıkılır mı? Oraya her şeye dayanıklı yapmışlardı onu. Orada kaldım ben. Orada birkaç bacağıma yine aynı şarapnel sıçramış. Delememiş ama komple mordu yani. Oradan kalktık. Ben tabii amcaoğlumu arıyorum. Orada bana, o beni görmüş. Benim psikolojim bozuldu orada. O beni tuttu, ya amcaoğlu gel ben buradayım falan diye. Vatandaş orada panik içindeydi. Birbirini eziyordu. Şöyle söyleyeyim. Orada ben hiç ömrümde doktor değilim. Hiç iç organ görmedim. Ben yemin ederim ellerimle iç organ topladım. Ambulanslarla kucağımda insanlar taşıdım. Hiç bağırsak, akciğer görmemiştim. Hayvancılık yapıyorum. Hayvan için gördüm ama insaninki hiç nasip olmamıştı. Orada gördüm. Ve anladım ki bundan sonra ben de acımayacağım. Bundan sonra ben de onlara acımayacağım. Çünkü belki onun 2 yaşında kızı vardı. Belki evde bekleyen bir hanımı, belki bir hastanesi vardı. Evet. Bundan sonra Hüseyin dedim, sen de acıma. Artık boyut değiştirmiştim yani. Şöyle söyleyeyim. Boyut değiştirdim. İnsanlıktan ben de çıktım. Sadece Allah, peygamber ve ülkem. Başka bir şey düşünmedim o anda.
Evet. Ara verelim biraz. Tamam. Soluklanırsınız. İsmihan Hanım hattımızın ucunda. Eşiniz.
Eşim.
Konuk edelim. O gün sizi evde hasretle bekliyordu. Özlemle bekliyordu. Neler yaşamış. Sonra nasıl haber almış. Sizinle nasıl irtibata geçmiş. Biraz da ondan dinleyelim. Aynen. Efendim hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş buldum.
Hüseyin Bey ile görüşüyoruz. Hüseyin Bey stüdyo konuğumuz. Gazimiz. Evet. 15 Temmuz'daki kahramanlıkları anlatıyor bize. 15 Temmuz'da bu hainlere karşı nasıl durduklarını, neler yaşadıklarını, o tankın üzerine nasıl çıktığını, tankı nasıl ele geçirdiklerini hepsini anlatıyor bize. Biraz da soluklandık şimdi. Sizden dinleyelim. Sürekli irtibatta mıydınız? Özlemle ve hasretle bekliyordunuz evde. Neler yaşadınız o akşam?
Merhaba, öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum ben. 15 Temmuz'un bir hain kalkışma olduğunu anladığımızda ilk baştan dua etmeye başladık. Hani ailece evde televizyondan takip ediyorduk. Hani Sayın Başbakanımız herkesi sokağa çağırmasıyla eşim tereddüt etmeden devletin yanında olmak adına Kızılay'a gitti. Kendi ailem, annem, babam, kardeşlerim de oradalardı. Sürekli eşimle telefonla konuşuyorduk ama bazen telefonlara bile cevap veremiyordu. Eşimi sürekli arıyorduk, merak ediyorduk. Annem, babam, kayınanam, gül falan hepimiz birlikte buradaydık yani. Babaannem, halam hepimiz oturuyoruz. Yani televizyondan bir haber bekliyoruz yani, acaba ne olacak korkusuyla. Eşim daha sonra aradı ve geç saatlerde bacağından yaralanmış ama bize söylememişti yani. Beni aradı, sadece benden helallik istedi. Onunla helalleştik. Yani elimizden dua etmekten başka bir şey gelmedi. Ya yani, evet. Rabbim o gece ülkemizi tekrar yaşatmasın inşallah.
Amin.
Yani bu uğrunda canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta eşim olmak üzere tüm gazilerimize de acil şifalar diliyorum ben.
Evet. Peki.
Bir millet olarak el ele vererek bayrağımıza sahip çıktık. Çıktığımıza da inanıyorum. Ve eşimle de gurur duyuyorum. O evde oturmak yerine hiçbir şey düşünmeden canını ortaya koydu ve oraya gitti yani.
Evet. Peki saat kaçta en son telefonlaştınız?
Ya gece 1 saati. Artık saate falan bakmıyordum ki ben. Hani televizyona bakıyorum. Eşim orada beni hani bir şey yok diyor bana ben aradığımda ama ben televizyondan izlediğim kadarıyla, internetten izlediğim kadarıyla gördüğüm kadar hani o beni sakinleştirmeye çalışıyordu sadece ama ben de biliyordum artık bir şeyler olduğunu orada o kadar şey olanları izledikçe yani.
Peki şimdi, gazi olduğunu ne zaman anladınız?
Bilmiyorum şu an hani hatırlamıyorum.
Gazi olduğunu ne zaman öğrendiniz? Hastaneye gittiğinde mi öğrendiniz?
Sabah haber verdi. Sabah. Dizi acımış ama acaba bana söylemedi yani hani böyle böyle oldu diye korkutmamak amacıyla. Biz annemler, babamlar, babaannem hepimiz falan hep evdeyiz böyle haber bekliyoruz geldi mi gelecek mi. Zaten o gün sabah çok geç saatte geldi yani sabah geçti bile yani.
Evet.
Öyle.
Peki bizleri dinleyenlere neler söylemek istersiniz son olarak? Size veda edelim.
Ya son olarak dediğim gibi yani bütün bu eşim gibi yani milletimize sahip çıkan herkese hiç kimseyi düşünmeden ortaya yani milletimizi kurtarmak adına, bayrağımızı kurtarmak adına oraya giden herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani eşimle de gurur duyuyorum.
Evet. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Duygulandınız, acınız çok daha taze. Hepimizin acısı çok daha taze. Biliyoruz. Öyle. Ağzınıza sağlık. Konuk olduğunuz şeref verdiniz efendim. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Tabii aynı durumu yaşıyorsunuz. Dinleyicilerimiz bunu fark etmiyorlar ama gözlerinizin dolduğunu, eşinizin boğazına sözlerin düğümlendiğini buradan hissedebiliyoruz.
Ya şöyle söyleyeyim. Bir oğlum var, bir kızım var. Feda olsun. Önemli değil. Onlara yani burada bir Hüseyin'in önemi yok bu vatan için. Burada birisi eğer burada mesela rahat rahat radyo programı yapabiliyorsa birisi senin için feda olsun. Çünkü sen demek TRT demek. TRT demek Türkiye demek. Türkiye demek biz demek. Dünyanın umudu demek. İslam'ın tek ve tek yöneticisi demek. Yani eğer bu Türkiye olmazsa bunu savunmuyorlar. Bugünün şartlarında görüyoruz bunu. Kimlere? Bizim dinimizi peşkeş çekiyorlar. Allah razı olsun. Bak ben yine bir şey demiyorum. Başımızdakine destek verenlerden hepsinden Allah razı olsun. Yani eğer biz benliğimizi, dinimizi, kimliğimizi, etnik kökenimizi kaybedersek yani bir toplumu parçalamanın en kolay yönü zaten ya dininden ya da etnik kökeninden parçalamakla başlar. Evet. Parayla kimseyi yıkamazsın. Güçle kimseyi yıkamazsın. Ama her zaman içeriden etnik kökeninden, dininden oynarsan o zaman yıkarsın yani. Evet. O yüzden biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. İnşallah. Yani şöyle komik bir onun anımı da anlatayım. Uçak mermi atıyor. İkinci sefere döndü. Tabii helikopter. Bizim amcaoğlu hanımına mesaj atıyor. Oradan da üstten de mermi atıyorlar bize. Amcaoğlu diyorum yerimizi belli ediyorsun. Ağacın arkasına saklandık. Yerimizi belli ediyorsun diyorum. Oğlum diyor vurulmak önemli değil diyor. Hanımın haberi olsun diyor. Önemli olan evdeki merak ediyor. Bir şey yok diyor. Oradan da ATV canlı yayında bizi çekiyormuş. O da oradan bizi görüyor ağlıyor. Nasıl bir şey yok. Yani böyle bir komik anımızla geçti. Bizi vurduracaktı.
Vurulmak önemli değil.
Tabii bizde hanımlar önemli biraz.
Evet. Yani gerçekten çok güzel noktalara değindiniz. Çok önemli bilgiler var. Biz bu programı unutmamak ve unutturmamak için yapıyoruz.
Allah razı olsun.
Bizi dinleyenler de hikaye gibi dinlemeyecekler. Siz bunları anlatıyorsunuz. Nasıl o gün kahramanlık destanını yazdınız? Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele verdiniz. Orada dediniz ya yaptığınız iş hayvanların besisi, hayvanların sağlığı, hayvanları yetiştirmek. Onların kesim esnasında iç organlarını gördünüz. Ama insanların iç organlarını görmedim demiştiniz. Orada hepsine şahit oldunuz. Nasıl vurulduklarını, nasıl parçalandıklarını, bu ülke için hayatlarını, canlarını nasıl feda ettiklerini gördünüz herkesin. Siz orada bir kahramanlık destanı verdiniz. Paletin altında ezilebilir, tamamen her tarafınız parçalanabilirdi. O gün o tankın ele geçirilmesine güzel bir program yapıp o tankın ele geçirilmesini sağladınız. Bu nasıl kahramanlık değil de, bu nasıl ülkeyi savunmak değil de, nedir bu?
Ya şöyle söyleyeyim.
Siz mütevazilik ediyorsunuz.
Yok, hiç yani mütevazilikle alakası yok. Şimdi ben asker değilim, polis değilim. Ha okudum, babamdan Allah razı olsun her şeyini Her teline kadar okuttu beni. Çok imkan sağladı. Her yerde kendi lastik ayakkabıyla gezdi, beni okutturdu. Yani oğlum ye, oğlum oku. Ha şimdi faydasını görüyorum, Allah razı olsun. Ben babamın öğrettiğini yaptım bana. Ben başka bir şey demiyorum. Babam git orada böyle yap dedi. Benim babaannem git böyle yap dedi. Ben o gün onu orada öyle yaptım. Olması gereken buydu.
Evet.
Ben peki, başka bir şey...
Sabah hastaneye gittiniz mi?
Sabah şöyle söyleyeyim, orası da çok komik. Amcaoğlu yine Lokman Hekimi'nin önündeydi benim aracım. Hı-hı. Beni bıraktılar. Tabii onun da hanımı arıyor, çocukları var. O da gidecek evine. Sabah 8 mi 7.30 mu bilmiyorum da. Hava aydınlandı. Bize dağılın dediler, bitti her şey dediler. En son işte o gene okuma 2-3 kişi kalmış. Hı-hı. Hatta komisere dedim, ben gideyim alayım şunları dedim. La oğlum işine bak, git yat, tamam senin iş bitti dedi. Bayağı samimi olduk komiserlerle falan orada tabii. Beni bıraktılar yolun ortasında. Tabii karşıdan arabalar da geliyor. Ben durdum, onlar gitti. Bir adım attım, düştüm ben. Kalkamadım. Allah Allah dedim ya. Tövbe estağfurullah. Baktım bacak kot çıkmayacak şekilde şişmiş bacağım komple baştan aşağı.
Neydi? Paletin oraya olur da nasıl olur?
İşte ondan sonra ben tabii orada bağırıyorum. Arabalar da ezecek bir yandan, korkuyorum. Şimdi yani niyazi olacağız durduk yere. Dedim, bağırdım, oradan güvenlik görevlisi gördü. Allah razı olsun ondan da, Selim kardeşimden. Beni aldı, sedyeyle götürdü kendi başına. Oraya götürdü, tedavi yapacağız. Röntgen çekindik. İşte acil ne varsa yaptırdı. Odaya aldırdı beni, servise. Şeyde, Akıncılar'da vurulan bir kardeşim vardı. Pilottu kendisi, iyi hatırlıyorum. Onu pilot, karşı uçak kaldıracaklar diye FETÖ'cüler vuruyor bacağından. O geldi yanıma. Ona bakınca ben yine utandım. Ben dedim, burada yatmayı hak etmiyorum. Gideyim evime, hayvanların başına gideyim. Çünkü adamın ayağı parçalanmış. Benim ayak sadece şişmiş dedim. İçinde hasar olduğunu bilmiyordum ama. Hı hı. Ben yine utandım. Yine evime gittim yani. Hı hı. Tabii orada bizde psikoloji var. Hayvanlar sabah çıkacak, yayılacak. Analara bakılacak. Dükkana gidilecek. İş yok. Bizim tabii vatanı kurtardık. Şimdi dünya menfaati. Ne olacak? İşte yani öyle oldu yani.
Evet. Tedavi devam ediyor. Ne zaman ameliyat olmayı düşünüyorsunuz?
Nasip olursa benim iş ne zaman biterse o zaman. Bizim iş bitmez ameliyatta. 7 sene evet. Doktor şey verdi.
Evet, süre verdi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz bizi dinleyenlere? Onları alalım, birlikte veda edelim.
15 Temmuz şehitleri, gazileri boşa çıkmadı. Boşa ölmedi. Kimse bunu böyle sanmasın. Benim amcam da şehit, dedem de şehit, onun babası da şehit. Hepsinin resmi var. Onlar boşa ölmedi. O resimleri çekilirken hepsi gülüyordu. Hala bakıyorum, hala gülüyorlar. Çünkü niye? Ülkemiz için, insanlarımız için, özellikle dinimiz için ölen, yani şehit olan kimse hiçbir zaman ağlamaz, hiçbir zaman zorda kalmaz. Bizi de bölemeyecekler. Bitti.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Programımıza katıldığınız, şeref verdiğiniz 15 Temmuz kahramanlarımızdan, gazilerimizden bir tanesi Hüseyin Yaral. Stüdyo konuğumuzu ağzınıza sağlık. Bitiriyoruz efendim, programımızın sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Demokrasi Kahramanları.